أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 867. حديث من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها. Bir hastayı ziyaret eden kimse ziyareti süresince cennetin meyvelerini dermeye devam eder. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, meyveleri dermek ne demektir? Şöyle buyurdu, onları koparmak, onları toplamak. İslam'da Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı ya da bir başka ifadeyle Müslümanın Müslüman kardeşine vazifesi olarak sayılan görevlerden biridir hasta ziyareti. Diğerlerini hatırlarsınız. Selam almak. Peki vermek vazifesi değil mi? Elbette ama selam verilince daha bir zorunlu almak durumunda. Hasta ziyaret etmek, cenazeye katılmak, karşıdaki aksırmış hapşurmuşsa elhamdülillah demişse ona yerhamükallah demek. Bir de davete icabet etmek. Ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Her çeşit davet anlamına gelmez herhalde. Bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet dediği davetlere icabet görevimizdir. Yani İslam'ın nehyinin yaşanılması anlamına bir davet elbette Müslüman için davet olmaz. Ya da bir Müslüman İslam'da olmayan bir icraat adına davet edilmişse bir yerlere ona katılmaması davete bu anlamda öyle icabet etmesi gerekir. Yani onu hatırlatması gerekir. Osman bin Eban radıyallahu anh'e bir sünnet yemeği davetiyesi gelir. Böyle kuşe kağıt falan diye düşünmeyin. Yani yemeğe davet edilir. O da gitmeyeceğini beyan eder. Rivayetin birincisi böyle. Mecmu'z Zevaid'e bakın, aslını görürsünüz. Altında, hemen altında olayın bir başka detayı zikredilen ikinci bir rivayet vardır. Osman bin Eban radıyallahu anh ashabıyla, arkadaşlarıyla otururken bir sünnet düğün yemeğine çağrılır. Derler ki yanındakiler, bu ne yemeği biliyor musun? Hayır der, bu bir kız çocuğunun sünnet yemeği denilince Asr-ı Saadet'te bu yoktu, kesinlikle gitmeyeceğim der. Öyleyse davete icabet denilince İslam'ın istemediği bir şeylerin yapıldığı yere davet anlamına gelmeyecektir. Bir de bir Müslüman kardeşiniz eğer sizden nasihat isterse ona nasihat etmek zorundasınız. Bu da haklardan biriydi. Hatta konuşmanın belki güzel bir başlangıcı olsun diye bu hadisi önce okumayı severim. Karşılaşmışızdır, oturuyoruz. Laf gelmiyor, o söz söylemiyor, ben söze başlayamıyorum ise sana bir hadis söylesem diyorum. Hay hay diyor, seviniyor hatta belki de. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Müslümanın Müslüman üzerinde hakları 5 ama bir başka rivayette 6'dır. Onun biri de nasihat isterse nasihat etmektir. Ben senden nasihat istiyorum diyorum, şaşırıyor adam. Ama diyor, ben diyor, sen diyor, sana diyor, hoca diyor, hacı diyor. Ama ben Müslüman kardeşin değil miyim? Bana nasihat et diyorum. İşte o görevlerden biriyle ilgili aleyhissalatü vesselam bir müjdesini okuyoruz şimdi. Bir hasta var, onu ziyaret edeceksiniz. Bu hastanın anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız gibi en yakınınız mı? Yoksa amca, dayı, hala, teyze ve çocukları gibi az biraz uzak mı? Ya da komşular gibi mekan olarak yakın mı olması şartını duydunuz mu hiç? Ben öyle bilmiyorum. Hatta dahası var. Bu hasta Müslüman mı kafir mi bile ayrım olmayacaktır benim bildiğim. Yani gittiğiniz yerde ziyaret ederken İslam'a aykırı bir şeyler teklif edilirmiş dikkat edin ayrı değilse. Aleyhissalatü vesselam bir komşusu vardı. Yahudi idi onun çocuğu hastaydı hatta ölümüne hastaymış. Onu ziyaret etmiştir ve din telkin etmiş. Hatta çocuk da babasına bakınca sen söyle bunun dediğini bu adamın dediğini sen kabul et yavrum demişti de. O iman etmiş, sonra vefat edivermişti. Oradan ayrılırken aleyhissalatü vesselam Allah'a hamd etmişti, yani İslam'ına, imanına sebep olmasından dolayı. İşte bir ziyarete gidiyorsunuz, bir hasta ziyaretine. Cuma namazından önce mi, sabah namazından sonra mı? Hatta aleyhissalatü vesselam bir gün sabah namazından hemen sonra bugün bir hasta ziyaret eden var mı diye sormuştu. Sahabeden kimileri ya Resulallah evimizden çıkıp hemen camiye mescide geldik. Yani daha yatağımızdan kalkıp da mescide gelme arasına biz hasta ziyareti sıkıştıramazdık denilince Ebu Bekir Efendimiz meğer yapmış da gelmişmiş. O evet ben yaptım ya Resulallah diyordu. Demek ki bunun karşıdakinin durumuna göre bir önemi var zannediyorum. Yani hasta hangi konumlarda ne durumda ise ona göre ziyaret edeceksiniz. Değilse siz size göre ayarladınız. Karşıdaki zaten hasta itiraza yetkili yok demeyesiniz. Hatta mesela sabah 9'dan akşam 8'e kadar fasılasız ziyaretçisi olan bir hasta düşünün. Adamın ne çektiğini anlarsınız. Artık yeniden mi hastalanır? Ya da Allah bu sıkıntıya tahammülünden dolayı onun direncini artırmıştır da şifa mı bulur onu bilmiyorum. Demek ki hastaya ziyarete gideceksiniz. Ziyaret süresince cennetin meyvelerini dermeye devam edeceksiniz. Nasıl yani diye sormuşlar aleyhissalatü vesselama. Cennetin meyvelerini koparmak. Siz hastanın başında, yanında, kenarında, hatta ayak ucunda ona sadece belki bir bakışla bakarak ya da elini tutmuş, öyleydi adabı, edebi buydu bunun. Değil mi? Elini tutmuş olarak duasını istiyor, dua ediyorsunuz konumundasınız. Cennet meyvelerini deriyorsunuz. Yarın onlar sizin mizanınıza konulacak demektir. Demek hastayı ziyaret edeceksiniz. Önce kapıda izin alacaksınız. Peki şimdi biz telefonla izin alıyoruz deseniz, o zaman herkesin telefonu olsun demem mi gerekir? Ben onu bilmiyorum. Yani izin alacaksınız. Müsaade edilirse gireceksiniz. Hastaya yakınlığınıza göre zaman belirleyeceksiniz. Yani kısa zaman herkese göre değişmiş olacak. Önce diyeceksiniz la be'se tahurun inşallah. Allah şifalar ihsan etsin. Geçmiş olsun. Bir şeyin olmaz. Allah bununla senin günahlarına kefaret eylesin bunu. Yani sen bu çektiklerinden dolayı günahlarından da kurtulasın diye dua edeceksiniz. Şöyle hoş sözler söyleyip gönlünü alacaksınız. Sonra gerekiyorsa hizmetinde, hürmetinde bulunacak. İhtiyacı varsa gidermeye çalışacaksınız. Sonra da izin alacaksınız. Ama bir bölüm var ki unutulmasın ve çok önemli olduğuna inanıyorum. Gerçi İslam'ın hangi dediği önemsiz de deyin isterseniz hemen. Allah razı olsun. Yani hastaya dua edilir ama hastadan da dua istenir. Özellikle hasta ve siz ve aileleriniz adına dua isteyin ama ümmeti Muhammed adına dua isteyin. Yani Müslümanlara Allah rahmet ve merhametin lütfetsin. Bunun için özel dua isteyelim. Tekrar okuyorum. Men ade meridan lem yezel fi hurfetil cenneti hatta yerca kile ya Resulallah ve ma hurfetul cenneh kal cenaha. Bir hastayı ziyaret eden kimse ziyareti süresince cennetin meyvelerini dermeye devam eder. Denildi ki ey Allah'ın Resulü meyveleri dermek ne demektir? Şöyle buyurdu. Onları koparmak, onları toplamaktır. 868. Men amelen nase felem yazdimhum ve haddesehum felem yektibhum ve va'adehum felem yuhlifhum fehuve mimmen kemulet muru'etuhu ve zahirat adaletuhu ve vecebet uhuvvetuhu ve harumet gıybetuhu. İnsanlarla iş yapıp onlara zulmetmeyen, onlarla konuşup yalan söylemeyen, onlara söz verip sözünden caymayan kimse, kişiliği, insaniyeti mükemmel, adil davranması belli olmuş, dostluk ve kardeşliği mutlak gerekli ve arkasından konuşulması yasak olan kimselerdendir. Allahu Ekber. Yani Müslümanı tarif ediyor, Müslümanlığı bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki her Müslüman insanlarla birlikte yaşayacak, yani Allah'ın dinini yaşarken onlara gösterip anlatırken İslam'ın sözcüsü olacak. Ya da onların yanlışlarını uyarırken doğrularının teşvikçisi olacak. Onlarla birlikte olacak. Yani iş ortağı olacak. Aş ortağı olacak. Konu komşu durumunda bulunacak. Hısımı akrabası olacak. Birlikte yaşayacak. İşte o birlikte yaşadığı insanlara ama zulmetmeyecek. Bu hadiste birinci şart. Yani onları Allah'ın istediği yerde tutacak. Onlara Allah'ın istediğini söyleyecek. Onlardan Allah'ın istediğini bekleyecek. Peygamberi örnek almalarını önerecek. Peygamber gibi bir hayatı isteyecek. Peygamberin razı olmadığını onlara razı olmayacak. Ama onlar peygamberin dışında başka örnekler bulmuşlarsa bunu onlara hatırlatacak. Yani zulmetmeyecek. Konum ve durum olarak İslam'ın onlardan istediğini İslam'ın istediği gibi isteyecek. İstemediğini İslam'ın istemediği gibi istemeyecek. Onlarla konuşunca da yalan söylemeyecek. Konuşacak elbette ama yalan söylemeyecek. Yani ben akşam şu kadar yalan söyledim. Gece bu kadar adam öldürdüm. Ya da 5 tane adam öldürdüm de 3 söyledim, yalan oldum gibi değil benim anladığım. Ya hayatı vahye dayandırmayan kişinin sözü yalandır. Başladı adam. Mesela karşılaşmışım bir cenaze ortamında taziye için gelenlerden biri. Benden önce söze başlamış ve baktım saata 55 dakika granitlerden söz etti. Yapaylarından ve tabiilerinden. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bireysel hayatta öneminden, ciddiyetinden söz etti. Adam habire granitten söz ediyor. Taştan yani anlayın. Ve bu adam cenaze evinde konuşuyor bu işi. Sanki şeytan özel burnuna yüklenmiş gibi geliyor bana. Sanki eğer o adam onu söz etmezse birisi Allah diyecek, birisi ölüm diyecek, birisi peygamber diyecek. Sanki buna engel oluyor. Ve herkes de ağzını açmış, kulağını açmış, kalbini açmış onu dinliyordu. Bu adam yalan söylüyor. Orada söylenilmeyecek sözü söylüyor. Yani eğer bir adam mesela sen bu kitabı nereden aldın dese ki falandan, yalan olunca yalan ama ha olsun veya öteki olsun ne fark eder der misiniz? Yani yalanın çeşitlerini bilirsiniz. Vahye dayanmayan bir hayatın sözcüsü yalancıdır. Aslında hani Kur'an'ın ve sünnetin ifadesiyle bir hakikate şehadet vardır, bir hakka şehadet vardır. Yani Allah'ın tek Rab ve ilah olduğu gerçeğiyle bizim ona kul köle olmak zorunda olduğumuz gerçeğinin ifadesi şehadettir, şahitliktir. Bir de yalana şehadet vardır. Yani yalancı şahitlik filan adam arabanın efendim filan yerde kaza yapıldığında oradaydın da değildin de şahit oldun, para verirken değildin, şahit oldun gibi yalancı şahitliği değil dedim. Yalan bir hayatın, yalana dayanan bir hayatın, vahyin dışında bir hayatın sözcüsü olmak, görüntüsü olmak şeklinde yalana şehadet vardır. İşte bir Müslüman, gerçek Müslüman olacaksa adamlığı tam bir adam, adaleti yerinde aşağı çıkmış bir adam ve kardeşlik ve dostluk konusunda güvenilecek, yaklaşılacak, evet denilecek bir adam, hem de gıybeti yasak haram bir adam makamına gelecekse konuşunca da yalan söylemeyecektir. Yani İslam'ın dediğini diyecek, vahyin sözcüsü olacak, Allah'ın ve peygamberin dediklerini ulaştıracaktır. Konuşunca bunları söyleyecektir. Mesela adam her evin ihtiyacı gelip ben ölçeceğim, sizin evinizdeki eşyaları değiştireceğim, mutfağınız yeni bir şekle bürünecek, oturma odanız, ayakta durma odanız, bilmem ne yapma odalarınız hepsini şekillendireceğim diye adam doğru söylüyor demeyin. Sözü aslında vahye aykırı olunca yalandır. Mesela Ramazan'da öğleyin ben size bir yemek ikram edeceğim. Adam yalan söylemiyor. Dediğini hakikaten getiriyor da üstelik. Ama yaptığı iş yalandır yani. Çünkü bunu siz 63. sure yani Münafıkun suresinden yeniden öğrenin. Ya da birlikte yeniden öğrenelim. Benim ihtiyacım yokmuş gibi bir ifade oldu Allah'a sığınırım. Münafıklar geliyorlar. Aleyhissalatü vesselamın Resulullah olduğuna şahitlik edip yemin billah ediyorlar. Yani ciddi ciddi söylüyorlar. Ama Allah diyor ki onlar yalan söylüyor. Allah şahit ki sen Allah'ın Resulüsün diyor. Demek ki asla uygun olmayan yani imandan kaynaklanmayan sözcülükler yalan sözlerdir. Evet, üçüncüsü de bir de ve vaadehum felem yuhlifum. Vaad edince de söz verince de sözünden caymayacak kişi. Yani verdiği söz tutacak. Yani ben senin boynunu koparmaya söz vermiştim. Gel bir koparalım bakalım gibi değil elbette. Tersinden anlamaya mahkum olmayalım ama yani bugün insanlar verdikleri sözleri sanki İslam'a kalkan kabul ediyorlar. Oysa Allah Bakara suresinde وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ buyurur. Yani iyi bir Müslüman olmak konusunda insanlara verdiğiniz sözler ya da Allah'a yaptığınız yeminler size engel olmasın. Yani Allah-u Teala'ya vereceğimiz sözler kulluk adına olmalı. Mesela adama biraz ısrar ediyorum. Kardeşim, arkadaşım durumdadır diye nazlanıyorum. Ha bakalım diyorum. Sen bu meali, sen bu hadis kitabını okuman gerekiyor. Vallahi söz verirsem yapmam gerekir diyor. Ama senin sözün var diyorum yani. Sen Allah'a söz vermedin mi? Ya Rabbi Müslüman olmam gerekiyor. Evet, ben de sana söz veriyorum Müslümanım ama şöyle mi dedin yoksa ya Rabbi ben Müslüman olurum ama sen şimdi yani peygamberini öğrenmeden Müslüman olmam gerekiyor. Kitabını okumadan Müslüman mı gerekiyor? Ben böyle bir Müslümanlık istiyorum mu dedin? Bu da mümkün olmadığına göre söz verdik Allah'a. Evet sen bizim Rabbimizsin. Biz senden başka ilah kabul etmeyeceğimize söz veriyoruz dediysek ona göre hareket edeceğiz. Yani melekleri olan bir Allah, kitap gönderen bir Allah, peygamberler gönderen, görevlendiren bir Allah, bunlar doğrusunda yarın hesaba çekecek bir Allah, her şeyi bilen, gerçekten bilen, yanılmaz bilen, yenilmez bilen bir Allah, yani ilim sahibi, her şeyi yaratan ama her şeyi yaratabilen bir Allah ve buna gücü yeten bir Allah, kudret sahibi bir Allah, tekvin sahibi bir Allah, hem de irade sahibi bir Allah'a da inanacaksak, böyle söz vermişsek, ben öyle söz verdim ama kader ve kaza konusuna söz vermedim demenin de anlamı yok zaten. Kader dediğin, kaza dediğin de o zaten. Ben salata evet diyorum ama namaza hayır diyorum diyenler duymuşum çünkü. Çünkü namaz dediğiniz şey belli bedeni hareketler içeriyor. Oysa salat duadır, insan istediği gibi dua edebilir diyorlardı. Bu onların din anlayışı ama benim bugüne kadar öğrendiğim dine uzaktan yakından teğet bile geçmemiş. Evet, işte bu üç özelliği yaşayan insanlar, yani insanlarla birlikte olmuşlar, zulmetmemişler ama onlarla konuştukları halde yalan söylememişler. Onlara söz vermişler ama verdikleri sözü tutmuşlarsa işte bu insanların adamlıkları tamamlanmıştır. فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوَتَهُ فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوَتُهُ Yani bunlar kişiliği, insaniyeti mükemmel olmuştur. Ve zaherat adaletuhu, adil davranması belli olmuş insanlarda. Artık bunlar adildir, bilinsin böylece. Ve vecebet uhuvvetuhu, ve bunların dostlukları, kardeşlikleri gereklidir artık. Vaciptir, olması gerekir. Bunlar dost edinilmelidir. Böyle insanlar zaten zordur da, az bulunur da icabında. Bir de ve harumet gıybetuhu, arkasından konuşulması, gıybet edilmesi de yasak olan kimselerdendir. Tekrar okuyorum. Men amelen nase felem yazlimhum ve haddethum felem yekzibhum ve va'adahum felem yuhlifhum fehuve mimmen kemulet muru'atuhu ve zaharat adaletuhu ve vecebet uhuvvetuhu ve harumet gıybetuhu. İnsanlarla iş yapıp onlara zulmetmeyen, onlarla konuşup yalan söylemeyen, onlara söz verip sözünden caymayan kimse, kişiliği, insaniyeti mükemmel, adil davranması belli olmuş, dostluk ve kardeşliği mutlak gerekli ve arkasından konuşulması yasak olan kimselerdendir. 869. Men ammerahu Allahu 60 seneten fakat azara ileyhi fil umur. Cenab-ı Hak 60 sene yaşattığı kimsenin yaşla ilgili mazeretini geri çevirir. Yani 50 sene yaşamış bir adam, ya Rabbi bana 10 sene daha ömür verseydin bak ben ne adam olurdum demesi anlaşılır mı bu hadisten? Ben öyle anlamadım. Eğer bu sözü söyleyen peygamber olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman ben Aristo mantığının mahkumu olarak şöyle anlayabilirdim. Bir adam denenmek üzere çalışmak için bir yere girmiş. 6 haftalık bir süre denenecekmiş. 6 haftadan önce adamı 5 haftada çıkarmışlar sen olmadın diye. Bu adam elbette itiraz edebilir ama 6 haftaydı deneneceğim. Bana bir hafta daha hak verseydiniz ben tam da istediğiniz gibi olacaktım diyebilir. Evet, olsun. Bu doğrudur da zaten. Ama burada anlatılan öyle değil. Bir şeyin eski tabirle diyelim, mefhumu muhalifi her zaman cari ve caiz değildir. Ana babaya üf demeyin ayetini hatırlarsınız. Üf bile demeyin, onu biz zorunlu mealden dolayı söylüyoruz. Değilse ayette وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Yani üf demeyin. Peki üf demeyin, başka ne derseniz deyin anlamına gelir mi? Eğer Allah demeseydi bu sözü, peygamberden bize uygulama örnekleri gelmeseydi elbette o anlama gelecekti. Ama Allah deyince onunla ilgili başka uygulamalar da gözümüzün önüne gelecek ve biz üf de demeyeceğiz, başka bir şey de demeyeceğiz. Yani üf bile demeyeceğiz. Burada da bir adam 60 sene ömür yaşamış ve buna rağmen ya Rabbi az daha yaşatsaydın diyecekmiş. Ha, bunu demeye hakkı yoktur. Peki öteki adam 50 sene, birisi 40 sene, birisi 20 sene yaşamış. Peki o adam diyecek mi? Ya Rabbi bak öteki adama 60 sene ömür vermişsin, bana vermedin. Onun için benim mazeretim var, beni kabul et. Öyle yok, bu ayrı bir konu. Kulum ben senin cennetin için ona verdiğim imkanların tıpatıp aynı değerde olanını verdim. Sen de değerlendirseydin dese ne diyeceksin? Yani Allah kendisine itiraz edilmeyendir. Şöyle bir ibare okumuştum. Önce Musa aleyhisselam, sonra Üzeyr aleyhisselam, sonra İsa aleyhisselamla ilgili. Musa aleyhisselam der ki, ya Rabbi sen kahharsın, hakimi mutlaksın, kadiri mutlaksın, ne istersen yaparsın. Şirke razı değilsin, küfre razı değilsin ama buna rağmen bu kadar kafir, bu kadar müşrik, bu kadar hain, onlara izin veriyorsun, hayat buluyorlar, yaşıyorlar. Neden onları helak etmiyor, yok etmiyorsun ya Rabbi deyince, Der ki Cenab-ı Hak cevap olarak, kulum bu bana sorulmaz, ben hesaba çekilmez, ben istediğini yapanım ama onlar hesaba çekilecekler. Bu sözün üzerine Musa Aleyhisselam bir daha ağzını açmıyor. Tamam, çünkü Allah la yüsel amma yefaldir. Ne isterse ona yapabilendir, bundan dolayı hesaba çekilmeyendir. Öyle uygun görmüş, öyledir deyip kapatır. Uzeyr Aleyhisselam bir kere sorar, sonra bir daha, sonra bir daha sorar. Aynı cevaba rağmen sonunda Cenab-ı Hak der ki, sen peygamberlerle birlik anılmaktan mahrum kaldın bu ısrarından dolayı. Ben hesaba çekilmem ama onlar hesaba çekilecek der. Onun için Uzeyr Aleyhisselam'ın diğer peygamberler sırasında yer alması söz konusu olmaz denilir. İsa Aleyhisselam da bir kere sorar ve ikilemez o da. Onun için Allah öyle uygun görmüşse, öyle demişsem dedim, tamam demesi daha ne ki? Yani Allah mı hesabı çekiyor? Ya Rabbi sen ama böyle dediydin diye kim Allah'a itiraz edecek bu anlamda? Çünkü burada anlatılan 60 sene yaşadığı halde bir adamın hala istenen iyi bir Müslüman olmak konusunda beklentiye girmesi veya başka bahaneler bulmaya çalışması, hiçbir bahanesi geçerli değildir. Yani 60 sene yaşamışsa daha ne? Ama ya Rabbi ben tam iyi bir Müslüman olacaktım ama sen hastalık verdin, gücüm yetmedi. Ben ya Rabbi iyi bir Müslüman olacaktım ama tevbe ettim, istiğfar ettim ama sen fırsat vermedin demeye kimin yetkisi olacak? Evet, iyi bir Müslüman olmak isteyene Allah iyi bir Müslüman olma imkanı verecektir. Tekrar okuyoruz. Men ammerahu Allahu 60 seneten fakat a'zara ileyhi fil umur. Cenab-ı Hak 60 sene yaşattığı kimsenin yaşla ilgili mazeretini geri çevirir. 870. Ya eyyuhen nas la gishya beyne'l muslimin men gashana feleysa minna. Men hamala aleyna silah feleysa minna. مر على رجل وعنده طعام في وعاء فنظر إليه فقال غششته من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا والمكر والخضاع في النار. Ey insanlar, Müslümanlar arasında aldatmaca üretmeyin. Bizi aldatan biz Müslümanların yapısında değildir. Müslüman olan bizleri aldatan bizleri değildir. Bize karşı silah doğrultan bizden değildir. Peygamberimiz bir adamın yanına uğradı. Onun yanında buğday vardı. Onu kontrol etti ve ona aldattın mı diye sordu. Sonra da şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. Kötülük planları yapmak, aldatma projeler oluşturmak cehenneme girmeye sebeptir. Allah korusun. Zaman zaman bu hadisin farklı bölümlerini müstakil bir hadis olarak duymuş öğrenmişizdir. Ey insanlar diye bütün insanlara hitap eder. Ama Mekke'deki gibi değildir peygamberimiz. Doğrudan sadece Müslümanlarla diyalog halinde olsa bile Mekke'de ama Medine'de ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemekten de sorumludur ve yetkilidir. Onun için ey insanlar diye başlamış söze. Burada ey insanlar diye başlamış söze. Yani ey kıyamete kadar yaşayacak insanlar. La gışşe beynel müslimin. Sakın ha, Müslümanlar arasında aldatmaca üretmeyiniz. Aldatma, aldanma, aldatılma, aldatışma ne derseniz, hangi kalıbına sokarsanız sokun, Müslümanlar arasında bu olmamalıdır. Evlenmede, boşanmada, satın almada, vazgeçmede, söz vermede, düğünde, dernekte, evde, barkta, sokakta, çarşıda, pazarda, hayatın her kademesinde Müslümanların birbirlerini aldatmaları söz konusu olmamalıdır. Ya da o toplumda yaşayan hiçbir kimse Müslümanı aldatmaya çalışmamalıdır. Çünkü ey Müslümanlar, kim ki men gashşena, bizi aldatmaya niyet etmiş, bizi aldatmak için uğraşmışsa iyi bilsin ki feleyse minna, bizden değildir o, biz Müslümanız. Müslümanca bir hayatın ürünü değildir onun yaptığı. Müslümanca bir hayatın gereği değil onun yaptığı. Yani biz Müslümanlardan biri olarak bunu yapamaz. Müslümansa bunu yapmamalıdır. Yapmamaya mahkumdur. Yani imanı onu bu hükme bağlayacaktır. Benzer bir hüküm silah konusunda da var. Men hamele aleyne es-silaha feleyse minna. Bize karşı silah doğrultan o da bizden değildir. Yani bir Müslümanı sadece zaten Müslüman olduğu için öldüren ebediyen cehennemdedir ve Müslümanlardan olmayacaktır o. Ama Müslüman olduğu için değil de aklı başından gittiği için, yani biraz argom olacak. Kafa yediği için, kendini kaybettiği için ya da bilmem hangi sebeple ya da o anda kendi kanaatine göre Müslümanlıktan çıktı da onun için gibi veya babasını öldürme konumunda bir evlat makamındaysa gibi kim özel şartlarda öldürmüş ayrı ama Müslümana silah çekmek. Bize silah çeken bizden değildir. Elbette yani Müslüman Müslümana silah çekmeyecektir. Dahası böyle kesici veya delici veya yaralayıcı benzeri böyle tahrip edici bir aletle çarşı pazarda onların ucu açıkta olarak yürümek bile caiz değildir. Aleyhissalatü vesselam çarşıda bir adama uğradı. Adamın yanında yiyecek vardı, buğday vardı. Bir kap içindeydi. Şöyle baktı ona, elini soktu belki çuvalın içine. Alt tarafının biraz daha ıslak olduğunu gördü rivayetlerden hatırladım. Ve dedi ki adama, fekal, gaşeştehu, yani bunu aldatmak için yaptın öyle mi? Bununla insanları aldatacaksın, Müslümanları kandıracaksın öyle mi? Dışı şöyle, içi böyle bir mal satacaksın. Men gaşşena feleyse minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. İsterseniz aldatın ama insanlar o zaman kârını zararını bir düşünsünler. Ne kazanıyorlar, ne kaybediyorlar. Çünkü kimi ayet ve hadislerde işin sistematik yönü öğretildiğini görüyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselam buyurur ki, hırsıza şaşılır, ip çalar eli kesilir, yumurta çalar eli kesilir. Bir başka hadiste de der ki, hırsızlıkta el kesme cezası en az 2 dirhemlik bir değerde malın çalınmasıyla mümkündür. Şimdi bunu duyan Müslüman kardeşlerimiz, aa olur mu öyle ya? Ya biri yanlış ya öteki. Niye kardeşim diyoruz? Ama ip 2 dirhem etmez, yumurta hepten etmez zaten. Bu hadis doğruysa 2 dirhem hadisi yanlış olacaktır. Onu at ya da o doğruysa bu yanlış olacaktır. Olur mu diyorum? Birinci hadiste ip çalar eli kesilir ve ya yumurta çalar eli kesilir bölümünde işin sistematik yönü anlatılıyor. Hırsızlık ne getiriyor ne götürüyor bunu düşünün. Yani siz bir şey çalıyorsunuz, bir şey kazandığınızı zannediyorsunuz. Bu ip ve çöp mesabesinde olmaz mı eliniz karşısında? Yani elini vereceksin, elim gideceğine evim gitsin der insan. Elini kolunu vereceksin, mesela gözünü vereceksin, bütün servetim gitsin der insan elbette. Ama her şeye rağmen, bu uyarıya rağmen, buna rağmen adam yine hırsızlık yapmışsa, ip çaldı, yumurta çaldı, iğne çaldı diye adamın eli kesilmez de, hiç değil 2 dirheme ulaşınca ancak kesilir hadisini de ondan sonra yürürlüğe koyuyoruz galiba. Ve hadisin son bölümünde aleyhissalatü vesselam buyurur ki, bizi aldatan bizden değildir. İyi bilin ki, kötülük planları yapmak, aldatma projeleri oluşturmak, ancak kişiye cehennem sebebidir, cehenneme girmeye sebeptir. Tekrar okuyorum. Ya eyyühen nas, la gışşe beynel müslimin, men gışşena feleyse minna, men hamele aleyne silah feleyse minna. Merra ala racülin, ve indehu taamun fi vi'ayin, fe nazara ileyhi, fe kal, gışştehu men gışşena, فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِضَاءُ فِي النَّارِ. Ey insanlar, Müslümanlar arasında aldatmaca üretmeyin. Bizi aldatan, biz Müslümanların yapısında değildir. Bize karşı silah doğrultan bizden değildir. Peygamberimiz bir adamın yanına uğradı. Onun yanında buğday vardı. Onu kontrol etti ve ona aldattın mı diye sordu. Sonra da şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. Kötülük planları yapmak, aldatma projeleri oluşturmak cehenneme girmeye sebeptir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.